Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup 11. bölüm 5-7 ayetlerine bakacağız bu programımızda. 11-13. bölümler arası İbranilere mektubun değerli dinleyicilerimiz ikinci ana bölümünü oluştururlar. Bu noktaya kadar mektup çoğunlukla öğretsel, doktrinsel konuları ele aldı ama şimdi çok pratik olan bölümlere giriyoruz. Adına sık sık iman bölümü denilen bölümle başlıyoruz ve bu çok ilginçtir. Çünkü çoğu insan imanın fazla pratik bir şey olduğunu düşünmez. Ama öyledir. 11. bölüm birçok kişi tarafından iman kahramanlarının kataloğu olarak anılır. Bu bölüme iman açısından bakmak gerekir. İmanın Aden bahçesinin kapısından şu ana kadar bütün çağlardaki erkekler ve kadınlar için her durumda neler yapmış olduğuna bakmak istiyorum. Bu bölüm sizler ve benim için bunu gösterir ve bu insanlar bizi imanla yaşamaya teşvik eden tanıklardır. İman yaşamını değerli dostum bir sürü kurallar haline getirmek çok kolaydır. Birçok insanın dağdaki vaaz ya da 10 emirin altına girmekten hoşlanmasının nedeni insanların kurallardan hoşlanmasıdır. Kurallara uymak çok basit ve kolay gibi gelir. Arabayla yeni bir yere giderken, yani tanımadığım bir yere giderken her zaman birisine oraya nasıl gidileceğini sorarım. Genellikle bana yol tariflerini yazarlar. Buradan sola sap, birkaç blok ileri git, sonra bir lamba göreceksin, oradan sağa sap gibi. Böyle olmasını seviyorum çünkü izlemek çok kolaydır. Birçok insan için de yaşam böyledir. Bir sürü düzenli kuralı izlemek istiyorlar. Ama bu bölümde tümden başka bir yoldan giden insanları görüyoruz. İmanla yaşadılar ve Tanrı bizim de bugün böyle yaşamamızı istemektedir. Ayrıca bu bölümde imansızlığın değerli dostum bir insanın işleyebileceği en kötü günah olduğunu görüyoruz. Tanrı inançsızlık konumu hariç her günaha bir çare bulur. Bunun anlamı bağışlanamayan bir günah olduğu değildir. Hayır, bugün yapabileceğiniz hiçbir etkinlik yoktur ki Tanrı onu yarın bağışlamasın. Ama bir inançsızlık konumunda devam ederseniz Tanrı'nın buna hiçbir çaresi yoktur. İman, umut edilen şeylere güvenmek, görünmeyen şeylere inanmaktır diyor İbranilere yazarı. Çünkü bizden önceki insanlar yani atalarımız İmanla onaylandı. Tüm gök varlıklarının Tanrı sözüyle düzenlendiğini, görülen şeylerin görülmeyenlerce oluşturulduğunu imanla anlamaktayız. İmanla Habil Tanrı'ya Kain'inkinden daha üstün kurban getirdi ve bununla doğru kişi olduğunu onayladı. Tanrı onun armağanlarına ilişkin tanıklıkta bulundu. O öldürüldü ama imanı nedeniyle bugüne dek konuşmaktadır. Şimdi ayetimize geliyorum. İmanla Hanok diyor İbraniler 11. bölüm 5. ayette ölümü tatmamak için göklere götürüldü. Bu dünyada gözden kayboldu. Çünkü Tanrı onu göklere almıştı. Yukarıya alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut ettiğine ilişkin tanıklık vardı. Burada değerli dostum Hanok'ta iman yürüyüşünü görüyoruz. Eğer Mesih ise aracılığıyla Tanrı'ya gelirseniz o zaman onunla yürümeniz gerekir. Bundan sonra inandığının yürüyüşü, yaşayışı çok önemli bir hal alır. Hanok'tan söz edildiğini ilk kez Yaratılış 5'te görüyoruz ve bu çok üzücü bir bölümdür. Adem soyunun öyküsü. Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. Adem'in 130 yıl yaşayıp bir oğul sahip olduğu ve adını Şüt koyduğu söyleniyor. Sonra Adem ölüyor ve oğlu Şüt yaşayıp bir oğul sahibi oluyor. Sonra Şüt ölüyor, Adem de herkes ölür. Çok uzun bir zamandır durum böyle sürüp gitmiştir. Yaratılışın 5. bölümü bir mezarlıkta yürüyüp mezar taşları üzerindeki yazıları okumak gibidir. Gerçekten monotonlaşmaya başlar ama bugün bile insan soyunun üzücü bir öyküsüdür. Şimdi içinde yaşadığımız zamanda bile durum böyledir. Durumda fazla bir değişiklik olmamıştır. İnsanlar hala ölmektedir. İnsanın yaşam süresini biraz uzattığımızı biliyorum ama binlerce yıl hatta sonsuzlukla karşılaştırdığınızda birkaç yıl nedir ki? Ama yaratılışta Hanok hakkında şöyle okuyoruz. Hanok'un doğumundan sonra Yaret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları, kızları oldu. Yaret toplam 962 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşallah doğdu. Metuşallah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları, kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Yaratılış 5, 19-24 ayetleri. Hanok'un öyküsü budur değerli dinleyicilerimiz. Yaratılış 5 bizlere bir soy ağacı veriyor. Çok kesin bir çizgiyi takip eder. Bütün bu kişilerin oğulları ve kızları olduğunu okuyoruz ama bizlere onlar hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Sadece bir tek kişi, Yaret oğlu Hanok'a dikkat çekilmiştir. Hanok'un 65 yıl yaşadıktan sonra Metuşallah adlı bir oğlu olduğunu okuyoruz. Hanok'un başka çocukları da oldu ama belli ki ilk doğan çocuğu Metuşallah'tı. Metuşallah'ın doğumundan sonra Hanok Tanrı yolunda yürüdü diyor. Metuşallah'ın doğumundan önce ne yaptığını bilmiyorum ama Tanrı ile yürümediğini biliyorum. Belki dikkatsiz bir hayat sürmüştü. İlgisizlik içerisinde yaşanan bir hayat olabilirdi. Belki de açıkça günah içerisinde yaşamıştı. Kayıtlar bir şey söylemiyor. Metuşallah'ın doğumundan sonra Tanrı ile yürüdüğünü yazıyor. Bir gün belki de bebeğinin beşiğinin yanına gidip gülümseyen ve kıpırdayan o küçük bebeğe baktı. Bebeğin adı Metuşallah'tı. Bizler Metuşallah'ı her zaman çok uzun sakallı ihtiyar bir adam olarak hayal ederiz ama bu sırada daha küçücük bir bebekti ve Hanok bu bebeğe baktığında sorumluluğunun farkına vardı. Ve bu onun yaşamını değiştirdi, Tanrı yolunda yürümeye başladı. Bir çocuğunuz yaşam biçiminizi değiştirmezse hiçbir şey değiştirmez değerli dostum. Vaiz bile sizi etkileyecek fazla bir şey söyleyemeyecek. Ama bu küçük bebekler bir tek kelime söylemeseler bile Tanrı'nın namına konuşurlar. Oradan buraya gelmişlerdir ve o kadar taze görünürler ki bir şekilde Tanrı'dan bir mesaj getirirler. Metuşallah'ın Hanok için böyle yaptığı kesindi. Adamın yaşam biçimini değiştirdi. Kayıtlar bize Metuşallah'tan sonra Hanok'un başka çocukları da olduğunu bildirir ama öldüğünü bildirmez. Dikkat edin, Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Hanok'ta iman yürüyüşünü görüyoruz. İbranilere mektubun yazarı iman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Yukarı alınmasından önce değerli dinleyicilerimiz Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi diyor. Yaşayışı Tanrı'yı hoşnut etti. Çünkü kurallar ve düzenlere göre değil imanla yaşadı. Tanrı'ya inandı ve Tanrı'yı hoşnut eder bir biçimde yaşadı. Sonra Tanrı onu yanına aldı. Ölmedi, yukarı alındı. Bu kutsal kitapta değerli dinleyicilerimiz kaydı bulunan ilk yukarı alınma olayıdır. Hanok yeryüzünden alınmıştı. Bu arada burada bize ruhsal bir mesaj veren bir şeyle karşı karşıyayız. İnanlılar topluluğunun büyük sıkıntı devrini geçireceğine inanan ve buna örnek olarak Nuh'u gösteren kişiler vardır. Ama Nuh inanlılar topluluğunu değil büyük sıkıntı zamanında dünyada kurtarılacak olan insanları temsil eder. Tanrı onları koruyacaktır. Bunlar kimlerdir? İsrail'in 144 bini ve ayrıca Yahudi olmayan uluslardan büyük bir kalabalık. Bu kişiler adına kilise dediğimiz inanlılar topluluğunun bir parçası değildirler. Vahiy kitabında büyük sıkıntı rüzgarları yeryüzünde esmeye ve mahşerin dört atlısı at sürmeye başlamadan önce İsrail ulusundan 144 bin ve Yahudi olmayan uluslardan büyük bir kalabalık mühürlenecektir. Nuh bunları temsil etmektedir. Dostum, Tanrı sizi büyük sıkıntı sırasında koruyabilir ama sorun Tanrı'nın sizi koruyabilip koruyamayacağı değil, Tanrı'nın ne söylediğidir ve Tanrı inanlıları yanına alacağını söylemiştir. Filadelfiya'daki inanlılar topluluğuna şöyle demiştir. Sözüme uyarak sabırla dayandığın için yeryüzünde yaşayanları denemek üzere bütün dünyanın üzerine gelecek olan deneme saatinden seni esirgeyeceğim. Vahiy 3 ayet 10. Hangi saat dünyayı deneyecektir? Kutsal kitapta sözü geçen tek saat büyük sıkıntı dönemidir. Hem Yahudiler hem de Yahudi olmayan uluslardan oluşan bu büyük kalabalık korunacaktır ve Nuh bu kişileri temsil eder. Hanok ise inanlılar topluluğunu temsil eden adamdır. Hanok tufanı yaşamamıştır, yukarı alınmıştır. Nuh'un gemisinde değildi. Tanrı onu Nuh'un gemisine koyabilirdi ama koymadı. Tufan sırasında Hanok'u koruyabilirdi ama bunun yerine onu oradan aldı ve inanlılar topluluğu içinde aynısını yapacak. Hanok inanlılar topluluğunu temsil eder. İman sayesinde Hanok göklere götürüldü. Kutsal kitabın başka çevresinde yukarı alındı deniyor. Bunu seviyorum çünkü her şeyi bir yerden alıp bir başka yere koymak anlamına geliyor. Hanok yaşamın bir alanından bir diğerine alınıp götürülmüştü. Bunu tanımlamanın en iyi yolu pazar günü kilisedeki kutsal kitap okulundan gelen küçük kızın anlattığı gibidir. Annesi bugün öğretmeniniz size ne anlattı diye sormuş. Küçük kız bize Hanok adlı bir adamdan söz etti demiş. Bunun kutsal kitabı öğreten iyi bir pazar okulu olduğunu görebiliyoruz. Annesi Hanok'a ne olmuş diye sordu. Bunun üzerine küçük kız annesine şu hikayeyi anlatmış. Hanok çok uzun bir zaman önce yaşamıştı ve Tanrı her gün gelip ona Hanok benimle yürüyüşe çıkmak ister misin diye sorarmış. O da evet Tanrım seninle yürüyüşe çıkmak istiyorum dermiş. Bunun üzerine her gün Tanrı Hanok'un evine gelir ve Hanok Tanrı ile yürüyüşe çıkarmış. Bir gün Tanrı gelip Hanok bugün biraz yürüyüşe çıkalım. Seninle konuşmak istiyorum demiş. Bunun üzerine yola koyulmuşlar. Hanok ceketini almış, hatta yanına sandviç bile almış ve yürümeye başlamışlar. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Sonunda çok geç olmuş. Hanok, çok geç olmuş. Evden de çok uzaklaştık. Dönmeye başlasak iyi olacak demiş. Ama Tanrı, Hanok, senin evinden çok benim evime yakınız. Onun için benimle benim evime gelebilirsin demiş. Ve Hanok Tanrı ile birlikte onun evine gitmiş. Hanok'un öyküsü değerli dostum bundan daha güzel nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Ve bir gün inanlılar topluluğuna da böyle olacak. İnanlılar topluluğu yani Hanok gibi Tanrı ile yürüyen gerçek inanlılar bir gün onunla birlikte Tanrı'nın evine gidecekler. Rab ise geliyor. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek, ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İman dışında diyor İbraniler yazarı 11:6'da, Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı'ya yaklaşanın ilkin, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendirdiğine iman etmesi gerekir. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Hanok Tanrı'yı hoşnut etti. Bunu nasıl yaptı? İmanla dostum. Tanrı'nın yoluna gelip ona inanmaya razı olmadıkça Tanrı'yı hoşnut etmeniz olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. İbranilere mektupta ödüller hakkında çok şey söylenmiştir ve bunun nedeni de vurgunun Mesih inanlı yaşamda oluşudur. Yukarıda bizim safımızda olan diri bir kurtarıcımız oluşunun ışığı altında Mesih inanlı yaşamı yaşamanın bir ödülü vardır. Ama kurtuluş bir ödül değil, armağandır, bedava bir armağandır. Ödülünüz için çalışırsınız ama kurtuluşunuz için değil, kurtuluş imanla gelir ve Mesih inanlının yaşamı, yürüyüşü de imanladır. Hanok, iman aracılığıyla Tanrı ile yürüdü. Şimdi Nuh'un imanına geliyoruz. İbraniler 11 ayet 7'de şöyle okuyoruz. İmanla Nuh, görünürde olmayan olaylara ilişkin Tanrı'dan bilgi aldı. Tanrı sayar tutumla ev halkının kurtulmasını öngörerek gemiyi yaptı. Bunu yapmakla dünyayı yargıladı ve imanının getirdiği doğruluğun mirasçısı oldu. Şimdi Habil iman yolunu gösterdi. Hanok iman yürüyüşünü canlandırdı ve şimdi Nuh iman tanığıdır. İmanı sayesinde Nuh, ev halkının kurtuluşu için diyor. Birçoğumuz Nuh peygamberin 120 yıl boyunca vaaz edip bir kişinin bile iman etmesine neden olmadığını söylemeye alışmışızdır. Aslında bu tam olarak doğru değildir. Babil'de yaşayan Babillilerden hiçbirini kazanmadığı doğrudur. Ama kesinlikle ailesini kazanmıştır. Ailesinin her bireyini Rab'be yöneltmişti ve bu gerçekten büyük bir başarıdır. Yine yaratılışa dönüp Nuh'a yakından bakmamız gerekiyor. Yaratılış 6. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. Bu insanlığın üzücü bir yorumudur. İnsan Aden bahçesinden ayrıldıktan sonra Tanrı'dan aceleyle ayrılmıştı. Ancak bizlere Tanrı yolunda yürüyen bir insan kaldığı söyleniyor. Nuh'un öyküsü şuydu. Nuh doğru bir insandı. Çağdaşları arasında kusursuz biriydi. Tanrı yolunda yürüdü. Bunun anlamı onun borçlarını ödeyen ve insanlara yardımcı olan biri olduğu mudur? Hayır. Bundan fazlasını yaptı. Tanrı yolunda yürüdü. Nasıl Tanrı yolunda yürüdü? İbranilere mektubun yazarı bizlere imanı sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı diyor. Tanrı kendisine dünyayı bir tufanla yok edeceğini söyleyince Nuh Tanrı'nın söylediği bu söze iman etti. Buna inandı. O zamana kadar yeryüzünde hiç yağmur yağmadığına inanan bazı insanlar vardır, yorumcular vardır ve büyük bir olasılıkla bu doğrudur. Ama yukarılarda büyük bir olasılıkla Ağrı Dağı yakınlarında Fırat Nehri'nden bile uzaklarda Nuh adındaki bu adam bir gemi inşa etmeye başladı. Çünkü Tanrı bir tufan olacağını söylemişti. Nuh Tanrı'nın sözünü öneme aldı, ciddiye aldı ve buna iman etti. Tanrı Nuh'a gemi hakkında talimatlar verdi. Pazar okulu kağıtlarındaki resimlerde gördüğünüz kadar kocaman kaba bir şey değildi. Küçükken Nuh gemisi hakkında bazen duyardım ve okurdum. Ve bunu okuduğumda o gemide olmayı istemezdim. Bence çok modern görünüşlü bir gemiydi ve büyüklüğü ve yapısı modern gemilere çok uygundu. Bizlere uzunluğunun 135 metre, genişliğinin 22,5 metre, uzunluğunun 13,5 metre olduğu söylenmiştir. Tanrı Nuh'a pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap demişti. Bunu Yaratılış 6:16'da görüyoruz. Pencere bütün üst kısım boyuncaydı ve üzerinde çatı vardı. Gemi 300 arşın yani yaklaşık 135 metre uzunluğundaydı ve 3 tane güvertesi vardı. O zamanlarda yaşayan insanlar iyi inşaatçılardı ve bu tür yapıları bilirlerdi. Bu yüzden Nuh'un eminim kendi zamanında yaşayan insanların çok akılsızca olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmaya başladı. Turist otobüslerinin Nuh'un gemiyi inşa ettiği yere turlar düzenlediklerini ve bunun çok popüler bir tur olduğunu düşünüyorum. Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafet'in babalarına destek olmalarının nedenini hep merak etmişimdir. Yaşlı babaları ortada hiçbir şey yokken bir gemi yapmaya kalkması insanı açıdan oldukça gülüştü. Bu oğullar da herhalde aralarında tartışmışlardı. Ne yapıyor babamız? Bizi el aleme gülünç duruma getirdi. Ama belki de bu konuşma sırasında oğlanlardan biri şöyle dedi. Kardeşlerim, babamız iyi birisidir. Babamızı iyi tanıyoruz. Onun diri Tanrı'dan korktuğunu da biliyoruz. Eğer babamız böyle bir şey yapmaya kalkıyorsa demek ki Rab'den bir buyruk almıştır. babamızın doğru, babamızın dürüst bir insan olduğunu biliyoruz. Onun hiç yalan konuştuğunu görmedik. Onun ne kadar dürüst, Rabbe bağlı olduğunu biliyoruz. Onun yalan konuşmadığını da biliyoruz. Eğer babamız Tanrı'nın kendisiyle konuştuğunu ve bir tufanın geleceğini söylüyorsa demek ki bir tufan gelecektir. O halde bu tartışmaları bir tarafa bırakalım. Bırakın el alem bizimle alay etsin. Biz babamıza yardım edelim, onun yanında duralım. Böylece hep birlikte gemi yapmaya koyuldular. Bu da bizlere değerli dinleyicilerimiz, bir ailede anne babanın rolünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sanıyorum Sam ve Yafet de benzer şeyler yaşadılar ve eve babalarına yardım etmeye gittiler. Neden? Çünkü Nuh'un Tanrı için bir tanıklığı vardı. İyi bir tanıklığı vardı. Bu çocuklar ve gelinler babalarının doğru olduğundan emindiler. Babalarının dürüst olduğundan emindiler. Babalarının Rabbe bağlı bir hayat yaşadığından emindiler. Nuh'un harika bir tanıklığı vardı. Dostum, size şunu çok içten söylüyorum. Yapabileceğiniz en önemli şey kendi ailenize tanıklık etmektir. Bunu onlara sürekli olarak müjdeyi vererek değil, çocuklarınızın başlarının etini yiyerek değil, müjdeyi onların önünde yaşayarak ve yaşamınızda bir gerçek olduğunu görmelerine izin vererek yapabilirsiniz. Bu bana birinin yaptığı bir toplantıda karşılaştığı bir olayı hatırlatıyor. Bir kadın gelip Tanrı'nın kendisini vaaz etmeye çağırdığını söylemiş. Kadın, vaizler hakkında benim düşündüklerimi düşünüyordu. Bunun üzerine kadına evli olup olmadığını sormuş. Evliydi. Kaç çocuğun var dedi. Kadının 5 çocuğu vardı. Adam da ona, bu harika bir şey. Tanrı sizi vaaz etmeye çağırmış ve size bir cemaat vermiş dedi. Size şunu söyleyeyim ki, ister vaiz olun, ister olmayın. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız ve bir aileniz varsa dostum, kardeşim, bu kişiler sizin topluluğunuzdur, sizin cemaatinizdir. Tanrı size o cemaati vermiştir. Nuh ailesini kazandı. Ailesinin dışında kimse inanmadı ama ailesi inandı. Çünkü tanıklığını biliyorlardı. Nuh ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bunu yapabilmiş olması çok harika bir şeydi.